ve Şahin Kaya. Bu kayıtta sizlere koronavirüs özelinde Kur'an'ın musibetlere bakış açısından biraz bahsetmek istiyorum. Öncelikle Kur'an-ı Kerim'in kavramsal açıdan musibete bakışını, sonrasında musibetler neden verilir, musibet rahmet midir, Müslümanlara musibetler karşısında ne gibi tutumlar tavsiye ediliyor ya da herhangi bir tavsiye var mı Kur'an-ı Kerim'de, başlıklarını incelemek istiyorum. Bir an önce başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an-ı Kerim'de musibet kavramının 7 kelimeyle işlendiğini görüyoruz. Bunlar ev-vur kelimesi, hızi, be's, fitne, bela kelimesi ki sınamak anlamına gelir, azab kelimesi ve en nihayetinde musibet kelimesiyle işlendiğini görüyoruz. Bir de ayet kelimesi var. Onu da en sonunda izah edeceğim. Musibet kelimesinin sözlük anlamına baktığımızda inmek, isabet etmek anlamında olduğunu görüyoruz. Burada rastgele bir gelişin olmadığını, isabet ettiren bir gücün olduğunu, herhangi bir rastgeleliğin mevzu olmadığını bir işaret var. Bununla birlikte ayet kelimesi Kur'an-ı Kerim'de 80 yerde geçiyor. Ve bazen vur kelimesiyle, bazen azap kelimesiyle, bazen hızi kelimesiyle, bazen musibet kelimesiyle birlikte geliyor. Bu kavramlara eşlik ediyor. Bazen de yalnız başına geliyor. Ayet kelimesi sözlükte açık işaret anlamına geliyor. Bu sebeple yolda giderken yol kenarındaki tabelalara Arapçada ayet kullanımı da mevcuttur. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim'in cümlecikleri de her bir cümle bir yönüyle hakikati açık işaretlerde bulunduğundan dolayı bu cümlelere de ayet isimlendirmesi yapılıyor sonrasında. Yine kainattaki Allah-u Teala'yı işaret eden, yani bu yeryüzü işaretlerinden bahseden ayetlere de yeryüzü ayetleri, hatta kevni kozmolojik ayetler deniliyor bu sebepten dolayı. Yine üçüncü manası da Kur'an-ı Kerim özelinde bahsediyorum. Peygamberlerin mucizelerine de yine açık işaret olmaları yönüyle ayet ifadesi kullanılıyor. Ve dördüncü olarak da bu helakları anlatılan kavimler var Kur'an-ı Kerim'de. Bu helaklar anlatılırken Allah-u Teala'nın biz onları cezalandırdık gibi değil de biz ayet olsun diye onları cezalandırdık ifadesi her helak olayında kullanılmıştır. Yani kavimlerin toplu helakı içinde ayet ayet kelimesi kullanılıyor. Bu dört manaya baktığımızda hepsinin de şöyle bir ortak özelliği var. Allah'ın varlığıyla bizleri yüzleştiren alametlere ayet denmiş oluyor. Şimdi ayet kelimesinden birkaç örnek daha vermek istiyorum. Ayet-i kerimede Estaizu billah ve lekad terakna minha ayeten beyneten ligami ya'gilun buyuruluyor. Lut kavminin helak edilişi anlatıldıktan sonra biz akleden topluluklar için orada açık seçik işaretler bıraktık buyuruluyor. Bu Lut kavmi için geliyor. Bununla birlikte mesela Semud kavminin sesle helak edilmesi var. Allah-u Teala buyuruyor ki biz sizin yerlerinizi, yurtlarınızı yıkmadık ki sizden sonra gelip oraları göreceklere bir işaret olsun. Yani helak olayı vuku bulurken bile Allah-u Teala kalpleri summün, bukmün, ümmün, körlerdir, sağırlardır, dilsizlerdir buyurulan o toplulukları Allah-u Teala helak ederken dahi onlardan sonra gelen topluluklara bu olayın hayırlı manada tecelli etmesini, onlara bir faydada bulunmasını arzu ediyor ve biz işaretler bıraktık buyuruyor. İşte burada kullanılan kelime de ayet kelimesi. Ayet kelimesi başka, yine Zekeriya Aleyhisselam'ın hanımının yaşlı döneminde işte hamile kalması için kullanılıyor. İsa Aleyhisselam'ın işte yedi beyza, işte ölüleri diriltme gibi mucizeleri için kullanılıyor. Yine sofra mucizesi için kullanılıyor. Yine Resulullah'ın muhatabı olan müşriklerin mucize istekleri için kullanılıyor. Semud kavminin işte taşın bir deve doğurmasını istemeleri olayı var. Orada kullanılıyor. Yine Firavun'un bedenini Allah-u Teala, senin bedenini biz helak etmeyeceğiz ki senden sonrakiler gelip görsünler derken burada ayet kelimesi kullanılıyor. Lut kavminin helakında, Musa aleyhisselamın yedi beyza dediğimiz o beyaz ev mucizesinde, Hazreti Meryem ve oğlu Hazreti İsa için siz ikiniz de ayrı ayrı ayetlersiniz, işaretlersiniz buyuruluyor. İşte Hazreti Meryem'in tek başına bir gebelik yaşaması, İsa Aleyhisselam'ın babasız olarak dünyaya gelmesini işaret ediliyor burada. Nuh kavminin helakında, Ad kavminin helakında ve Sebe halkının o bahçeleriyle ilgili yaşanılan olayda, Arim selinin gelmesi olayında yine ayet kelimesinin kullanıldığını görüyoruz. Şimdi Allah-u Teala musibetleri ibret ekseninde ve ayet ekseninde açıklıyor. Bu kelimelerden varabildiğimiz en nihai sonuç bu. Pekala, Allah-u Teala musibetleri neden veriyor? Kur'an genelinde incelediğimizde bireye verilen musibetlerle topluluğa verilen musibetlerin ayrı şekillendiğini görüyoruz. Öncelikle bireye verilen musibetlerden biraz bahsetmek istiyorum. Birinci sebep imtihan. Çeşitli ayetlere baktığımızda Allah-u Teala'nın dünya hayatını imtihan temelinde bizleri varlık sahnesine, daha doğrusu imtihan temelinde indirdiğini görüyoruz. Enbiya suresi 35. ayet-i kerimede Estaizübillah kullu nefsin zâigatul mevt ve neblûkum bişşerri vel hayri fitne ve ileynâ turcuun. Biz her nefis ölümü tadacaktır ve bu süreçte, bu hayat sürecinde biz sizi bişşerri vel hayri fitne, biz sizi şerre de hayra da müptela kılıyoruz, bunlarla deniyoruz buyruluyor. Burada görüyoruz ki hayır olarak bizim gördüğümüz işte sağlık, varlık, ferah, güç gibi nimet olarak gördüğümüz şeyler de aslında bu sınanmaya dahil, imtihanın kapsamı içerisinde. Bakara suresi 155. ayet-i kerimede Estağfirullah ve neblüvennekum minel khafi vel cu'i ve neqsim minel envali vel enfesi ve semerat ve beşeri sabirin buyruluyor. Burada da biz sizi korku ile, açlık ile ve neqsim minel envali mallarınızdan biraz azaltma, vel enfüsü ve canlarınızdan biraz azaltma, işte organ kaybı gibi bir takım engellere de vurgu yapılıyor burada ve ürünlerinizden bir takım azaltma, yani kıtlıkla deniriz ve beşeri sabirin, sabredenleri müjdeli. Ali İmran suresi 86. ayet-i kerimede fi envalikum ve enfüsüküm buyuruluyor. Biz sizi deneriz, neyle deneriz? Mallarınızla ve canlarınızla deneriz. Tebareke suresi 2. ayet-i kerimede de Ellezî halakal mevte vel hayâte liyebluvekum eyyukum ehsenu amelâ. O hayatı ve ölümü, hatta burada ölüm önce geliyor, ölümü ve hayatı hanginizin daha iyi işler yapacağını göstermek için, sınamak için yaratmıştır diye buyuruluyor. Ankebut suresi 2 ve 3. ayet-i kerimelerde Estağfirullah Elif Lam Mim hesiben nasu ey yutraku ey yaqulu amenna ve hum la yuftenun. İnsanlar, yani insanoğlu iman ettik deyivermekle hiç sınanmadan bırakılıverileceklerini mi zannettiler? Bütün bunlar şu sonuca getiriyor bizi. Allah-u Teala kim münafıktır, kim samimi mümindir, kimdir imanında sarsıntı geçiren, kimdir sebat eden, bu ayrımı netleştirinceye kadar kullarını sınıyor ve bu sınamada kulların bir katkısı yok, eylemleriyle bir alakalı durum yok. Dünya hayatının kanunu çerçevesinde bu sınavların akışın bir parçası olduğunu buyuruyor. Bir diğer imtihan sebebi de sebep-sonuç döngüsü. Burada da Allah-u Teala'nın dünyaya koyduğu fiziksel ve sosyal bir takım yasaların etkisinden dolayı sınanacağımızı görüyoruz. Nisa suresinde bir ayet-i kerime var. Ben Şura suresi 30. ayet-i kerimeden başlamak istiyorum. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدُكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ. Size isabet eden musibetler ellerinizin işlediği şeyler dolayısıyladır. Bununla beraber وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ, biz onların çoğunu affetmişizdir. Rum suresi 41. ayet-i kerimede ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِ النَّاسِ, karada ve denizde insanoğlunun elleriyle işlediği şeyler nedeniyle fesat zuhur etti. Buradaki fesat da karışıklık anlamına geliyor. Yani kainatta düzenle devam eden bir döngü var. O döngüyü bozmamız anlamına geliyor. Buradaki imtihan nedeni bir üstteki gibi bizim katkımızdan bağımsız olan bir imtihan değil bu. Bizim eylemlerimizin sonucu olarak bize dönen imtihanlar. Örnek verecek olursak, yerleşim alanlarının ortasında yapılan sanayileşme yapıları, fabrikalaşma işte süreci, o yerleşim bölgesinde yaşayan insanların işte akciğer hastalıklarına yakalanması için bir sebep teşkil edecektir. Yani bir yankının dönüp bize gelmesi durumu var. İşte daha çok ekin elde etmek için açgözlülükle bitkilere, işte ekin veren ağaçlara sıktığımız böcek zehirleri bir zaman sonra yeraltı sularını zehirleyecek, toprağı zehirleyecek, yeni gelen ekinleri zehirleyecek ve biz yediğimiz her ekinle yavaş yavaş zehirlenerek belki teşhis bile alamadığımız hastalıklarla boğuşacağızdır. Veyahut da yeni hastalıkların ortaya çıkmasına katkıda bulunacağızdır. İşte burada sosyal yansımalar da aynı şekilde eylemlerimizin sonuçlarının dünya kanunları gereği bize gelip döneceğinden bahsediliyor. Çok detaylandırmak, çok uzatmak mümkün. Fakat konuyu aşacağından dolayı devam ediyorum. Yine üçüncü bir sebep olarak da Allah'ın bir kulu sevmesi nedeniyle kendine yakınlaştırmak için ona çeşitli imtihanlar göndermesi var. Bunun en zirve örneğini de peygamberlerde görüyoruz. Peygamberlerin Kur'an'da anlatılan kıssalarını incelediğimizde insan hayatında başına gelebilecek bütün musibetleri düçar olduklarını görüyoruz. Hani kar zirvelere yağar denen metafor işte burada oluyor. Peygamberler insanların zirveleri olduğu için imtihanların zirveleri de peygamberlerin hayatında vuku buluyor. Ve burada da Allah-u Teala'nın bir merhameti var. Seyrizübillah la yukellifullahu nefsen illa vüs'aha. Allah hiçbir nefse taşıyamayacağını vermez buyuruyor Cenab-ı Hak. Amener Resul denen Bakara suresinin son iki ayet-i kerimesinde. Yani bu imtihanlar Allah-u Teala kullarına rastgele değil de onların manevi kapasitelerine ve dirençlerine göre onları inkişaf ettirecek şekilde gönderiyor. Yine Bakara suresi 214. ayet-i kerimede Estağfirullah. Em hasibtum en tedhulul cennete ve lemma ye'tukum meselul lezine halev min gablikum. Messetumul be'sa'u ve zarra'u ve zulzilu hatta yegolar rasulü vel lezine amenü metanesrullah. Siz sizden öncekilerin sınandıklarıyla sınanmadan cennete girivereceğinizi mi düşündünüz? Onlara öyle zorluk, öyle sıkıntılar geldi ki peygambere gidip ey peygamber Allah'ın yardımı ne zaman dediler. Burada Habbab bin Eret gibi eziyet gören bir takım sahabelerin Allah'ın Resulüne gidip ya Resulallah sen dua etsen de bize bu eziyetleri yapan müşrikler Allah'tan bir an önce cezalarını bulsalar talebinin cevabı olarak bu ayet-i kerime nazil oluyor. Sebebin üzülü budur. Allah Resulü de onlara şöyle buyuruyor. Sizden önce öyle insanlar vardı ki derileri demir tırmıklarla tırmıklanırdı, başları koparılırdı fakat onlar dinlerinden dönmezlerdi. Allah'ın size bir vaadi var fakat siz acele ediyorsunuz buyuruyor. Dördüncü sebep olarak da hatırlatma, insanın şöyle bir yapısı var. İnsan güçlendikçe kendini yaratıcıya denk görüyor, kendini tanrılaştıran hareketler içerisine giriyor. Tam tersi de vuku buluyor. İnsan acizleştikçe de yaratıcıyla olan bağı kuvvetleniyor. Hatta toplumsal bir gerçek vardır. Peygamberlere ilk iman edenler hep aciz olan toplumun alt tabakasıdır. Bununla ilgili işte Allah Resulü'nün hayatında kölelerin ve işte fakirlerin ilk Müslüman olduklarını görüyoruz. Hatta müşriklerin bu duruma karşı bir farkındalıkları vardı ve Allah Resulüne iman eden müminler ayak takımı olarak kendilerince sıfatlandırmışlardı. Yani bunu alaya vurmuşlardı. Fakat bütün peygamberlere baktığımızda da tebliğ hayatlarında bunun sosyal bir kanunmuşçasına gerçekleştiğini görüyoruz. Evet, insan acizleştikçe yaratıcıyla bağı da kuvvetleniyor. Hatta düşen uçakta ateist yoktur söylemi de bunu ifade eder. Yani acizlik ne kadar artarsa yaratıcıya olan ihtiyaç da o kadar şiddetli bir şekilde artar. Bununla ilgili de En'am suresi 42 ve 42. ayet 43. ayet-i kerimelerde Estaizbillah ve lekad erselna ila ümemin min gablike fe ahaznahum bil ba'sa ve zarra'i leallehum yetevarra'un felevla iz ca'ehum ba'suna tevarra'u velakin gaset kulubuhum ve zeynelühüm şeytanu ma kanu ya'melun. Buyuruluyor ki senden önce nice topluluklar geldi ey peygamber. Onları biz çeşitli zorluklarla, imtihanlarla sınadık. Umulur da yakarırlar diye, yalvarır yakarırlar diye, kulluk ederler diye. Felevla icahüm besine hiç olmazsa tevarru yalvarıp yakarsalardı ya, bu olaylar gerçekleştiğinde bunları yaklaşmak için bir vesile kılsalardı ya. Velakin gaset kulübühüm. Fakat onların kalpleri katılaştı ve şeytan da onlara yapmakta olduklarını güzel gösterdi buyuruluyor. Bir de Kur'an-ı Kerim'de toplulukların musibetlere düçar kılınması anlatılıyor. Topluluklarda işleyen kanun daha farklı. Burada topluluklara ne zaman musibetler geliyor? Toplu olarak helaklar ne zaman gerçekleşiyor? Zulüm kavramını görüyoruz. Zulüm kelimesi Arapça'da bir şeyi olduğundan daha farklı bir yere koymak anlamına gelir. Ve zulümün Kur'an-ı Kerim'de üç kullanımı vardır. Bir tanesi Allah-u Teala ayet-i kerimede bana zulmeden kullarım diye buyuruyor. Ve bu her geldiğinde bana şirk koşan kullarım anlamındadır. Çünkü yaratıcı olan Cenab-ı Hak o yaratıcı sıfatını alıp başkasına verdiğimizde evet hakkı olana bu vasfı vermediğimiz için zulmetmiş oluyoruz. Haşa, bizim kullar olarak Cenab-ı Hakk'a zulmetmemiz vaki olmaz ama kelimenin anlamına baktığımızda Cenab-ı Hak kendisi için bana zulmeden kullarım diye bu ifadeyi kullanıyor. Yine kulların kendi aralarında birbirlerine zulmetmeleri, bu da herkese hakkını vermek, hak ettiğine hak ettiği kadarını vermek anlamına gelen adalet kavramının zıttı olan zulüm. Yani bireyler arasında eğer adaletsizlik hakim olmuşsa bu da zulüm olarak ifade ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Üçüncü olarak da kulun kendisine zulmetmesi olarak geçiyor. Bu da burada kastedilen de günahlar, kulun günah işlemesi, günahlara dalması. Peki buradaki bağlantı neden? Günah işleyen kul ne açıyla kendisine zulmetmiş olur? Burada da Allah-u Teala'nın insanı Halifetullah olarak, kendi yeryüzündeki temsilcisi olarak yaratması var. Bu vasfa uygun davranmayarak kendisini esfel-i safilin dediğimiz aşağıların daha aşağısına çeken günahlara daldığında kendi özünü israf etmiş, kendi özünü ziyan etmiş oluyor. Bu yönüyle bu da zulüm kavramına dahil oluyor. Yani bir toplulukta eğer şirk, yani Allah'a zulmetmek ve adaletsizlik, yani kulların birbirlerine zulmetmeleri ve günahlara dalma, yani bireylerin Allah yolundan tamamen uzaklaşıp kendilerini yemek, içmek ve şehvetini gidermek olarak hayvanların yaşadığı bir standartta hayata indirgemeleri, işte bu üçünün aynı anda gerçekleşmesi Allah-u Teala'nın onlara musibet göndermesinin temelini oluşturmuştur. Yani Allah-u Teala musibet gönderirken bile hasbelkader bir kulun, küçük bir etnik topluluğun işlediği bir günah nedeniyle kullarını helak etmiyor. En son raddeye gelindiğinde, ki bu zulümlerin üçü aynı anda vuku bulduğunda yeryüzündeki düzenin devam edemez olduğunu görüyoruz biz. Nasıl? Mesela Lut kavmi bunun için bir örnektir. Lut kavmi Livata yapıyorlardı ve bu zaten kendi özünde insanoğlunun üremesini durduran bir eylemdir. Ve bir zaman sonra bu eyleme yönelmeleri nedeniyle kendi nesilleri kuruyacakken, yani kainattaki o kendini devam eden döngüye zarar vermişlerdi. İşte Zaharel Fesadü, Rum 41'de buyurulan gerçek, insanın kendi elleriyle yaptıkları yüzünden karışıklık ortaya çıktı, fesat. Yoksa çok güzel akan bir düzen var. İşte bu eylemlerinden dolayı zaten kendi soyları kuruyacaktı. Fakat Allah-u Teala bizzat üstlenerek onları, kökünü kuruttum buyuruyor ayet-i kerimede. Ve helak bu şekilde vuku buluyor. Hatta bu vuku bulmada iki detay var. Bir tanesi, ey Lut, yeter artık, işte Rabbim, Rabbim, Rabbim, yeter artık bunu söyledin. Varsa getireceğin bir helak, varsa senin bir Rabbin, ne getiriyorsan artık getiriver diye meydan okudukları anlatılıyor kıssada bize. Bir diğeri de şu, Allah-u Teala buna rağmen, bu helak davetiyesine rağmen o kadar merhametli ki onlara yine bir fırsat tanıyor, yine helak etmiyor, azap göndermiyor. Ta ki onlar bir olup Lut Aleyhisselam'ı öldürmek için harekete geçinceye kadar, yani son ana, son geceye kadar helakı erteliyor Cenab-ı Hak. Hud suresi 101. ayet-i kerimede de ve mâ zalemnâhum ve lâkin zalemû enfüsehum buyuruluyor. Biz onlara zulmetmedik fakat onlar kendilerine zulmettiler. Bununla birlikte topluluklara gelen azaplarda bir durum daha var. Kur'an-ı Kerim'de anlatılan bir Firavun ve Sıptiler örneği var. Allah Teala Musa Aleyhisselam'ı Firavun ve Firavun'un emri altında yaşayan o insanlara, işte Sıptilere peygamber olarak gönderdiğinde onu inkar ettiler, kabul etmediler. Daha sonra sihirbazlar olayı gerçekleşti. İşte Firavun sihirbazları katletti. Ve yine de iman etmedi. Musa Aleyhisselam iman eden, yine alt tabaka olarak görülen işçi Kıptiler vardı. Bütün bu olay döngüsü içerisinde artık iman etmesi için Allah-u Teala onlara bir takım işaretler gönderiyor. Nedir bu işaretler? İşte Nil Nehri'nin surları kan oluyor. Kurbağalar basıyor her yeri. Ve bu olaylar gerçekleştiğinde Araf suresi 133. ayet-i kerimede anlatılıyor bunlar. Musa aleyhisselama gelip, ey Musa, biz pişman olduk. Biz seni, Rabbini kabul ediyoruz. Hadi Rabbine dua et, bunu bizden gidersin. Gideriyor. Ondan sonra, o zaten gideceği vardı. Senin duanla bunun bir bağlantısı yok diyorlar. Arkasından kurbağalar basıyor. Her yer kurbağa alıyor. Yine Musa aleyhisselama geliyorlar ve bu döngü o kadar çok devam ediyor ki tatarcık ve at sineye basıyor her yeri. Hayvanları telef oluyor. İnsan ve hayvanlar kocaman çıbanlar döküyorlar. Doluya tutuluyorlar ve her yeri çekirgeler basıyor. Yani onlar bu işaretleri almadıkça yeni ve daha güçlü bir işaret arkadan devam ediyor, gelmeye devam ediyor. Yine almıyorlar, yine daha güçlü işaretler geliyor. Fakat en neticede onlar yine iman etmiyorlar. Ve bütün bu musibetler bugün bir takım papirüs yapraklarında bulunmuştur. Aynen Kur'an'da anlatıldığı şekilde ve müzelerde de, Mısır'daki müzelerde sergilenmektedir. İşte Allah-u Teala topluluklara da bu şekilde işaretlerini gönderebiliyor. Peki biz buradan yola çıkarak musibetlerin ceza olduğunu söyleyebilir miyiz? Allah-u Teala musibetleri işte bu topluluklara gönderdiğinde ya kafirlerin inkarından vazgeçip Allah'ı tanımaları için, yani onların lehine, onların faydasına olması için Allah-u Teala kullara özgür irade veriyor. Ben dileseydim herkes iman ederdi. Fakat ben özgür irade verdim buyuruyor. Ve bu özgür iradeyi de kendi lehlerine kullanmaları için Allah-u Teala işaretler kapsamında bazen musibetler gönderiyor. Ya da inadından dolayı bir topluluğun helak edilmesi için bu işaretleri gönderiyor. Biz bu ceza ifadesini kullanabilir miyiz? Biz yaratıcı olmadığımız için, bize neyin ne sebepten geldiğini bilmediğimiz için bu gibi bir ifade biz kullar için haddi aşmak olur. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bize anlatılan kavim helaklarında vahiy dediğimiz aşkın bir bilgi kaynağından, Cenab-ı Hak tarafından bize bir yargı bildiriliyor. Günümüzde yaşadığımız olaylarda vahiy devrinin kapanması nedeniyle böyle yargılarda bulunmak için herhangi bir yetkimiz yok. Neden geldiğini bilmiyoruz. Aklımız da mahdut, imkanlarımız da mahdut. Dolayısıyla bizim bunları ceza olarak yorumlamamız uygun ifadesiyle haddi aşmak olur. Peki şunu söyleyebilir miyiz? Musibetler rahmet midir? Şimdi Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu hadis-i şerife göre musibet rahmet olabilir. Kimler için olabilir? Müminler için olabilir. Buyuruyor ki müminin hali ne hoştur? Her hali kendisi için hayırlıdır. Allah-u Teala ona başına sevinecek bir olay gönderdiğinde o şükreder, onun için hayır olur. Bir sıkıntı geldiğinde de sabreder, yine onun için hayır olur ve bu durum sadece ya mümine mahsustur buyuruyor. Müslim'de Zühd bölümünde geçen hadis-i şerifte, sahih bir hadis-i şerifte. Bununla birlikte İnşirah suresi 5 ve 6. ayet-i kerimelerde Estaizübillah inneme el usri yusra ve inneme el usri yusra arka arkaya tekitli olarak geliyor. Yaşanılan her zorlukla birlikte kolaylıklar vardır. Bu ayet-i kerimenin tefsirinde usri kelimesi tekil anlaşılacak şekilde gelmiştir. Yusra kelimesi de çoğul anlaşılacak şekilde gelmiştir. Çoğulun da en azı ikidir Arapçada. Bunu baz aldığımız zaman her zorlukla beraber en az iki kolaylığın bizlere ihsan edildiğini görüyoruz. Ve zorluktan sonra da demiyor inne me'al, bu me'a zarfından dolayı kelimesinin katkısından dolayı zorlukla beraber aynı anda bu kolaylıkların bize lütfedildiği ifade ediliyor. Dolayısıyla bunları bizim görmemiz gerekiyor. Müminler olarak görüyor muyuz? Yine musibet rahmet midir? Allah-u Teala bazen mümin kullarına isyanından vazgeçmesi için bir hatırlatma niteliğinde arka arkaya büyüyen mesajlar gönderir. O mesajları üstümüze alınıyor muyuz? O mesajları üstümüze alınırsak bu perde arkasındaki ayetleri, işaretleri okuyabiliriz. Yine aynı şekilde Allah-u Teala günahlarına tevbe etmesi için keskin bir uyarı olarak da bunları gönderebilir. Peygamberlerin hiç hataları olmamasına rağmen, ismet sıfatları olmasına rağmen Kur'an-ı Kerim'de bize peygamberlerin tevbeleri anlatılır ve Nasır suresinde fesebbih bihamdi rabbike vestağfir ve istiğfar et ifadesiyle insanlığın şaheseri olan varlık nuru Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a da tevbe etmesi tavsiyesinde bulunuyor. Bununla birlikte Allah-u Teala'nın müminleri temizlemek istemesi amacı olabilir. Okul için özel bir mertebe murat ediyordur ve o mertebe için günahlarına kefaret olacak sıkıntılar gönderiyordur. Ve hadis-i şerifte şöyle geçer, bir müminin ayağına diken batmasından tutun da yani en küçük eziyet olarak diken batması tasvir edilir. Buradan tutun da başına gelen her musibet için onun günahlarına karşı bir kefaret vardır buyurulur. Yine başka bir hadis-i şerifte cennetin etrafı meşakkatli şeylerle, cehennemin etrafı nefsin arzu ettiği şeylerle çevrilidir buyuruluyor. Buhari Rikak bölümündeki 38. hadis-i şerifte ve bunun da en geniş bir şekilde peygamberlerin hayatında tecelli ettiğini yine görüyoruz. Bir kapsam daha var. O da şu Ali İmran 140. ayet-i kerimede buyuruluyor ki Estaizübillah ve tilkel eyyamü nüdavilüha beynennas. Burada nüdavilüha kelimesi devlet kökünden geliyor. Devlet Arapçada insanlar arasında elden ele nöbetleşe gezdirilen şey demektir. Hatta Türkçedeki başına devlet kuşu kondu ifadesi de buradan gelir. Yani ona kondu manası vardır burada. Ve tilkel eyyamü nüdavilüha beynennas. Biz bu günleri diyor, yani biz bu devletli günleri insanlar arasında çevirip dururuz. Yani Allah-u Teala'nın kainata, dünyaya, dünyanın sistemine koyduğu bir kanun olarak hiçbir kişi hayatta hep nimetlere, hep üstüne nimetler yağdırılan kişi olmayacak veya hiçbir kimse hayatında hep musibetlere düçar olan kişi olmayacak. Topluluklar da böyle. Hiçbir topluluk her zaman hep kazanan olmayacak. Yine hiçbir topluluk her zaman hep kaybeden topluluk olmayacak. Müminin açısından baktığımızda evet Allah biz hayatımızın hangi döngüsünde olduğumuzu bilmiyoruz ama şunu bildiriyor Allah Teala bize hayatımızda bir takım kötü günlerin olması, bir takım güzel günlerin olması dünya hayatının bir gerçeğidir. Bu da şu soruyu aklımıza getiriyor. Peki şu an dünya hayatına baktığımızda kafirlerin bu kadar iyi durumda olması, bu kadar iyi standartlarda, bu kadar konforlu hayatlarının olmasını nasıl açıklayacağız? Necm suresi 59. ayet-i kerimede ve elleysel insan illa mensa, insan için ancak çalıştığı, kazandığı vardır buyuruluyor. Bunun tefsirinde şu ifadeler geçer. Bu dünyanın bir kanunu olarak Allah Teala kafirleri hemen cezalandırmıyor. Bununla birlikte müminleri de peşinen mükafatlandırmıyor. Biz peşin peşin mükafatlandırmasını, kafirleri de peşin peşin cezalandırmasını arzu ediyoruz. Fakat Cenab-ı Hak'ın koyduğu sistem, koyduğu işleyiş bu değil. Dünya düzeni, dünyaya koyduğu kanunlar üzerinden yürüyor. Mümin olsun, kafir olsun, kim çalışırsa dünyada onun karşılığını buluyor. Dolayısıyla mümin olsun, kafir olsun, dünyadaki semeremiz ve başarılarımız çalışmamızla alakalı olacak. Eğer bizim düşündüğümüz gibi günahlarımızdan dolayı bir ceza, bir helak gelecek olsaydı, Fatır Suresi 45. ayet-i kerimede ifade edilen bir şey var. Orada deniyor ki, eğer Allah sizleri cezalarınızdan, eylemlerinizden dolayı, günahlarınızdan dolayı hemen cezalandıracak olsaydı, yeryüzünde bir tane bile canlı kalmazdı. Yani o dalgaya, o azap dalgasına, o talep ettiğimiz azap dalgasına biz müminler de uğrardık günahlarımızdan dolayı. Pekala, Kur'an-ı Kerim'de bizlere müminler olarak musibetlere karşı bir tavsiye buyuruluyor mu? Bakara suresi 153. ayet-i kerimede Estaizu billah ya eyyühellezine amenü isti'inu bis sabri ve salah innallaha me'as sabirin buyuruluyor. Ey iman edenler, Allah'tan yardım dileyin. Neyle yardım dileyin? Sabırla ve namaz, salat ile yardım dileyin. Salat kelimesinin Kur'an-ı Kerim'de iki geniş anlamı var. Bir, namaz, bizim kıldığımız vakit namazları, yani özel bir ibadet biçimi olan namaz kastediliyor. Veyahut da dua kastediliyor. Burada iki manada mümkün. Sabırla Allah'tan, sabır ve dua ile Allah'tan yardım dileyin. Sabır ve namaz ile Allah'tan yardım dileyin. Yani Allah'la olan bağımızı güçlendirmek tavsiye ediliyor. Yine Yusuf suresi 90. ayet-i kerimede Estağfirullah. İnnehüme yettegü ve yasbir fe innallâhe lâ yudayû ecrel muhsinin. Her kim ki Allah'tan sakınır. Nasıl sakınır? Yani işte ona isyan etmekten sakınır. Haddini aşmaktan sakınır. Ve yasbir ve sabrederse Allah muhsinlerin ecrini zayi etmeyecektir. Üçüncü olarak bizlere istiğfar etmemiz tavsiye ediliyor. Ve az önce de ifade ettiğim üzere peygamberlerin istiğfarlarının Kur'an-ı Kerim'de bizlere anlatılması, Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ben günde 70 kere istiğfar ederim buyurulması, aslında istiğfarın gerçek mahiyetinin Allah'a karşı mütevazi olmak olduğunu bizlere ifade ediyor. Dördüncü olarak ne tavsiye ediliyor? Dünyadan yüz çevirme. Bazen müminler dünyaya çok daldıklarında da bu musibet oluyor. Hatta Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifine diyor ki öyle zamanlar gelecek ki çok büyük bolluk yaşayacaksınız. Sahabeler de buyuruyorlar ki o zamanki günler bugünlerden daha mı güzel olacak ya Resulullah? Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki hayır, bilakis bugünleriniz o günlerden daha güzeldir. Çünkü benden arkamda gelecek ümmetimin şirk koşmasından değil de dünyaya dalmasından endişe ediyorum buyuruluyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bu dünyadan yüz çevirmeyle ilgili geçen çok zirve bir örnek var. Firavun ve sihirbazları örneği. Kısaca ondan bahsetmek istiyorum. Firavun, Musa Aleyhisselam'ı zor durumda bırakmak için ondan bir mucize istedi. Tabii ki buradaki amacı samimi değildi. Musa Aleyhisselam'la bir musabaka düzenledi. Ülkenin dört bir tarafından sihirbazlar geldiler. Ve musabaka gerçekleştikten sonra tabii ki altının değerini sarraf anlar deriz. Sihirbazlar Musa Aleyhisselam'ın asasının yılana dönüşmesinin bir hokkabazlık gösterisi olmadığını, onun gerçek bir dönüşüm olduğunu görünce ürpererek, titreyerek aşk ve vecd içerisinde biz senin Rabbine, biz ey Musa, biz senin Rabbine iman ettik, Musa'nın Rabbine iman ettik diyerek mümin oldular. Tabi buna Firavun'un çok öfkelenmesi var burada. Onlara diyor ki, Estaizu billah le ugattu anne eydiyekum ve erculekum min hilafe ve le usallibennekum fi cüzü'in nakhl ve le te'lemünne eyyuna eşeddu azaben ve ebga. Ben sizi ellerinizi ve ayaklarınızı çapraz kestireceğim. Sizi leşlerinizi hurma ağaçlarına asıp sallandıracağım. Siz göreceksiniz Musa'nın Rabbimi size daha çok zarar verebiliyor, daha güçlü. Ben mi daha güçlüyüm? Benim mi azabım daha şiddetli? Siz göreceksiniz diyor. Firavun bunu söylerken karşısındaki sihirbazların titreyeceklerini zannediyor. Af dileyeceklerini, geri adım atacaklarını zannediyor. Fakat gözden kaçırdığı, bir kafir olarak gözden kaçırdığı şöyle bir şey var. Onlar apaçık bir mucizeye şahit olarak Allah-u Teala'nın varlığıyla öyle yüzleştiler, o kadar yakınlaştılar ki dünyaya tamamen sırtlarını döndüler. Ve bu sırt dönme onların bütün korku ve kuruntularını ondan aldı götürdü. Tabi Firavun bunu bilmediği için onların tir tir titreyip yalvaracaklarını zannediyordu. Ve onlar Mesnevi'de Mevlana Celaleddin Rumi'nin bu olaya müthiş bir yorumu var. O firavunlar, imanları, o sihirbazlar imanlarının kuvvetiyle dünyadan öyle bir yüz çevirdiler ki bu şekilde bir perde kalktı onlardan. Bu dünyanın rüya olduğunu bildiler. Rüyada senin elin kesilse de bir zararı yoktur. Bir makas senin başını doğrasa da aslında senin başın yerindedir. Dolayısıyla sihirbazlar Firavun'a karşı hiç minnet etmediler. Ve dimdik durdular. Hadis-i şerifte de bu dünya uyuyanın gördüğü bir rüyadır buyuruluyor. Bu hadis-i şerif orada o sihirbazlar üzerinde tahakkuk etmiş oluyor. Ve şunu görüyoruz, sihirbazlar Firavun'a karşı ne kadar dik dursalar da Bakara suresi 250. ayet-i kerimede kendi içlerine dönüp Estağfirullah Rabbena efriğ aleyna sabra ve sebbit ekdamena ve ensurna alel gavmi kafirin. Ey Rabbimiz üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı dininde sabit kıl ki Müslüman olarak ölebilelim, şu imtihanları atlatabilelim. Ben sonra alel gavmil kafirin ve kafir topluluğa karşı da bize yardım et ya Rabbi diye bu duaları bizlere naklediliyor. Beşinci olarak da Allah-u Teala imtihanları bizlere kendisine bir yakınlaşma olarak, fırsat olarak gönderebilir. Burada da Bediüzzaman Said Nursi'nin çok özel bir yaklaşımı var. Diyor ki dünyevi işler o ibadatın evkatı mahsusalarıdır. Yani o ibadetin hususi vakitleridir. Mesela yağmursuzluk yağmur namazının vaktidir. Oysa ki namaz yağmur yağması için vaaz edilmemiştir. Kılan kişi de bunun için kılmasın. Grup yani batış, gün batımı mağrip namazının yani akşam namazının vaktidir. Ay ve güneş tutulmaları da salatül küsuf ve salatül husuf denilen iki özel ibadetin vaktidir. Yoksa gaye değildir ki namaz kılmakla güneş ve kamer açılsınlar. Yani yoksa bizim kıldığımız namazla güneş ve kamer, ay ve güneş tutulmaları açılıp eski haline gelmez. Çünkü güneş ve kamerin açılmaları bunların zamanı muayyendir, yani belirlidir. Özetle yağmursuzluk yağmur namazının vaktidir. Yağmurun gelmesi gayesi değil. Bizim namaz kılışımızın gayesi bu değil. Yağmursuzluk devam ettikçe ol veçile Allah'a ibadet devam eder buyuruyor. Yani başımıza gelen musibetlerin bir işareti de bizlerin Allah'a yaklaşmasına vesile olması. Şimdi o halde bütün bunları toparladığımızda şunu görüyoruz. Koronavirüs özelinde ve genel anlamda müminlerin bireysel veya toplu anlamda başlarında gelen musibetlere biz ceza diyemeyiz. Bu Cenab-ı Hakk'ın alanıdır. Bu o alana girmek, dolayısıyla haddimizi aşmak olur. İkinci olarak gösterdiğimiz bir tepki var. İşte bunun dünyanın süper gücü olarak şu an gördüğümüz, nitelendirdiğimiz Çin, Amerika gibi ülkelerin işte laboratuvarlarında mutantlaştırıldığını düşünüp bir ırkı, bir ülkeyi veya bir topluluğu suçlama tepkimiz var. Buna baktığımızda da Şunu kaçırıyoruz. Şura suresi 30. ayet-i kerimede ve asabe min musibetin illa biiznillah. Size isabet eden her şey Allah'ın izniyledir. Olayını kaçırıyoruz. Cenab-ı Hak esbab-ül müsebbiptir. Ne demek bu? Bütün sebeplerin arkasındaki en büyük sebep ve faili muhtardır. Bütün faillerin, bütün öznelerin arkasındaki tek ve en güçlü öznedir. Ayet-i kerimede kainattaki bu tesirini onun izni olmadan, onun bilgisi olmadan bir yaprak dahi yere düşmez olarak ifade buyuruyor. Dolayısıyla bizim bu sebeplere takılı kalıp onları suçlamamız veyahut da bu dev güçler karşısında bizim neyimiz olabilir, biz ne yapabiliriz deyip kendimizi kurban olarak görüp pasifleştirmemizin arkasında Cenab-ı Hakk'ın bu gücünü, bu imtihanları izin vermesini görmemek var. Ve bütün musibetlerden bizim bir işaret almamız arzu ediliyorken ayet ve ibret kelimeleri bütün bu musibetleri kelime olarak Kur'an'da dokunuyorken bizim çerle çöple uğraşıp asıl maksadı gözden kaçırma riskimiz var. Dolayısıyla bu da iyi bir durak değil. Geriye ne kalıyor? Bu çok bilinmeyenli denklem içerisinde pek çok ihtimal var. İşte bizlerin bu ayetleri, bu işaretçileri, bu işaret fişeklerini takip edip içimize dönerek Cenab-ı Hak bu imtihanı bizlere neden murad etti? Bu virüsün bizlere ulaşmasını, dünyanın durmasını, bütün işte sistemlerin durmasını neden murad ettiği düşünmemiz gerekiyor. Bununla ilgili son bir ayet daha söyleyip kapatacağım. İslam'ın ilk emrinin oku olmasından bahsederiz hep. Fakat bu okumanın neyi kastettiğini çok düşünmeyiz. Müfessirler derler ki bu işte ikra oku emri, ilk emir. Allahü Teala Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın okuma yazma bilmediğini biliyorken, bununla ilgili ayet-i kerimeler de varken, ey peygamber sen kitap nedir bilmezdin gibi ayet-i kerimeler varken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a oku demesi hikmetiyle bağdaşmazdı. Bununla birlikte Arapların şifahi kültür içerisinde her şeyi ezberleyen bir topluluk olması, yazılı kültürün olmaması, yazı malzemelerinin çok pahalı olması ve çok az olması içerisinde okuyacak bir kitabın da neredeyse olmaması vakiyken Cenab-ı Hakk'ın peygamberi kitap okumayı emretmesi hikmetiyle bağdaşmazdı. Üçüncü olarak da Allah Resulüne daha öncesinde gelmiş hiçbir ayet yokken Kur'an-ı Kerim'i okumayı kastetmiş olması da muhtemel değildi. Dolayısıyla Allah-u Teala diyorlar ki Kur'an-ı Kerim ilk emirle aleyhissalatü vesselama insanı oku, kainatı oku, hayatı oku, hastalığı oku, sağlığı oku. Yani bu hayatımızın bir mektep olmasını talep ettiğini bildiriyor. Dolayısıyla bu koronavirüsün bizler için maksada uygun olanı korona mektebi haline getirmemiz ve buradaki ayetleri yani işaretleri arayıp iz sürmemizdir. Maksada uygun olan da budur. Aslında Cenab-ı Hak ilk emriyle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a oku derken anlamlandır demiş oluyor. Zaten dinin fonksiyonuna baktığımızda bütün ilimlerin bir amacı vardır. İşte ekonominin, sosyolojinin, psikoloji insanı inceler, işte tıp insan bedenini inceler, psikoloji ruhunu inceler. Dinin buradaki dinin insan hayatındaki fonksiyonu da anlamlandırmaktır. Ve Allah-u Teala ilk emriyle oku diyerek aslında bizlere anlamlandırmamızı, anlamlandırmak için bir çaba içerisinde olmamızı emrediyor. Nereden geldik, neden geldik, nereye gidiyoruz, hayat nereye gidiyor, bizi nereye götürüyor anlamlandırmamızı emir buyuruyor. Kıyamet gelecek mi? Evet, kıyamet gelecek. Alametleri geldi mi? Evet, küçük alametler geldi, büyük alametler yavaş yavaş zuhur edecekler. Fakat ilk kıyamet alameti aslında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyaya gelmesidir. Ve bunun üzerinden 1400 sene geçti. Belki burada kozmolojik devirlerden bahsedildiği için süreç çok daha uzun olacaktır. Biliyor muyuz? bilmiyoruz. Bilmemiz isteniyor mu? İstenmiyor. Ölümümüzün de bilmemiz istenmiyor. Kıyameti de bilmemiz istenmiyor. Kur'an kıssalarında da bunu görürüz biz. Bizde bir hikmete matuf olmayan şeyler bize verilmez. Kur'an kıssalarında bir hikmete matuf olmayan detaylar bizlere verilmez. Anlatılır pek çok detay orada es geçilir, verilmez. Çünkü hikmete matuf değildir. İşte ne kadar yaşayacağımızı bilmemiz de bu hikmete matuf. Anın içerisinde hayatı anlamlandırmamız ve okumamız emrediliyor bizlere. Bununla birlikte o kıyamet alametleri işte anlatılıyor. Orada dikkat edersek bize bu kıyameti durdurmamız gibi bir emir de verilmiyor. Fakat sure ikinci üflenişten sonra kıyametten işte müminleri de ilgilendiren o sahneleri, kitabın sağdan verilmesi, kitabın soldan verilmesi, hesap verme gibi o dar tüneller, o korku tünelleri bizlere anlatılıyor. İşte anın içerisinde kalarak ben oraya ne gönderebilirim? Ben oraya ne yapabilirim? Bu virüsten sonra ben hayatımda neyi değiştirmeliyim? Neyi eskisi gibi yapmamalıyım? Neyden vazgeçtim? Ne gibi kararlar aldım? Önüme dökülen ayetler neler? İşaret fişekleri neler? Çabasıyla bunları anlamlandırmaya çalışmamız hem kulluğumuzun gerektirdiği tevazuya hem dinin getirdiği anlamlandırmaya daha uygun olur. Vesselam. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bir başka konuda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm.